Ayrım 58, sayfa 577. 25. bölüm. Göz bu açıdan ele alındığında bütün dünyanın gözünde tıpkı bir top gibidir. Yani gözün ya da topun kendisi bu ikisinin görevlerini yerine getirmelerini sağlayan gözün taşıyıcısı ya da top arabası kadar önemli değildir. Hiç de fena bir benzetme değil bence. Ancak bölümün girişinde yer aldığı ve bir süs mahiyetinde olduğu için karşılığında bir talebim olacak. Ne zaman Bayan Wadman'ın gözlerinden söz açsam, bir sonraki parantez hariç, lütfen bu teşbihi hayalinizde canlandırın. Hayır madam, dedi amcam Toby, gözünüzde hiçbir şey göremiyorum. Gözün akında değil, dedi Bayan Wadman. Amcam Toby var gücüyle göz bebeği üzerinde yoğunlaştırdı bakışını. Yaratılmış tüm gözler içinde sizin gözlerinizden madam, dünyanın en cazip bir çift gözü olan Venüs'ün gözlerine kadar amcam Toby'yi alt üst edebilecek tek bir göz varsa o da o anda içine bakmakta olduğu gözdü. Hayır madam, oynak bir göz, şımarık ya da hafif meşrep bir göz değildi. Işıltılı, huysuz ya da emredici bir göz, hani o insanın kanını donduran iddialı, ürkütücü gözlerden de değildi. Zarif selamlar gönderen, yumuşacık yanıtlayan, konuştuğunda pek çok kez rastladığım, hani kötü orklar gibi kaba sesler çıkaran gözlerden de değildi. Aksine ölüm döşeğinde son sözlerini söyleyen bir aziz gibi yavaşça fısıldayan bir gözdü. Nasıl böyle her türlü hizmetten başınızı yaslayacak bir bağırdan yoksun, size güvenen, sizi seven biri olmaksızın nasıl böyle yaşayabiliyorsunuz? Bunu söyleyen bir gözdü. Ama tek bir söz daha edersem ona ben aşık olabilirim. Amcam Toby'nin işini bitirmişti o göz. 26. bölüm. Hiçbir şey babamla amcam Toby'nin kişilikleri arasındaki farkı, aynı kaza başlarına geldiğinde takındıkları farklı tavırlar kadar hoş bir biçimde sergileyemez. Yanlış anlaşılmasın, kaza derken aşkın insanın hak etmediği bir bedbahtlık olduğunu söylemek istemiyorum. Tanrı korusun. Ama amcam Toby'nin aşık olmadan önce zaten baştan aşağı şefkat dolu olan yüreği, aşık olduktan sonra kim bilir ne hale gelmiştir. Babam da geride bıraktığı pek çok evraktan anlaşıldığı kadarıyla evlenmeden önce bu tutkuyu sık sık yaşamıştı. Ama mizacındaki biraz mayhoş ve gülünç sabırsızlıktan ötürü her seferinde gerçek bir Hristiyan gibi direnir ama bir yandan da ahlar, oflar, zıplar, tepinir, şeytanlaşır ve göz üzerine dünyada duyulmuş en acı söylevlerini döktürürdü. Bunlardan birine, hem de kafiyeliydi, onu 2-3 gece uyutmamış bir çift göz üzerine kırgınlığı geçer geçmez kalemi eline alıp şöyle başlamıştı. Şeytanın işi bu, düpedüz hınzırlık. Böylesini yapamaz ne Yahudi, ne Türk, ne zındık. Bu şiir babamın yazdığı Sokrates'in yaşamı vesaire vesaire ile birlikte yayımlanacaktır. Stern'ün dipnotu. Beyit, Robert Tofte adında izafe edilerek Anatomy of Melancholy'de 3.2.5.1 yer alır. Kısacası bütün hezeyanı boyunca babam baştan aşağı hakaret ve küfür kesilir, zaman zaman işi beddua okumaya vardırırdı. Ancak bunu Ernülfus gibi yöntemli bir biçimde yapmazdı. Hükmedici bir tavır içindeydi. Ernülfus'un siyasetini de izlemezdi. Zira babam her ne kadar tahammülsüz de olsa bu gökler altında aşkına yararı ya da zararı dokunan her şeye sövüp saysa da bu dünyaya salınmış en iflah olmaz, en şaklaban soytarı benim derdi ve küfür bölümünü kendine de sövmeden asla kapamazdı. Oysa amcam Toby tam tersine kuzu gibi kabullenirdi aşkı. Zehrin damla damla kanına akmasına karşı koymaz, öylece otururdu. Yarasının en şiddetli zonklamaları sırasında tıpkı kasığındaki yarada olduğu gibi ağzından tek bir şikayet sözcüğü çıkmaz, asla serzenişte bulunmazdı. Ne dünyayı ne Tanrı'yı suçlardı, ne de bir kimse ya da nesne hakkında kötü bir şey düşünürdü. Orada öylece yalnız başına oturur, piposunu içer, ara sıra sakat bacağına bakar, derin bir iç çeker, bu ah ah sesleri piposunun dumanına karışır, hiçbir faniyi zedelemeden uçar giderdi. kuzu gibi kabullendi demiştim ya. Aslına bakarsanız başlangıçta yanlış anlamıştı. Zira o sabah başpapazla ruhani meclisin yoksullara dağıtmak için parayı aralarında paylaştıklarına göre Bay Shandy ruhsal açıdan yoksul olanları kastediyor olmalı. Stern'ün dipnotu. Ağaçlarını kesmeye giriştikleri, York Kilisesi'nin başpapazı ve ruhani meclisi benzer şekilde York yakınlarındaki Lanwit korusunu 1752'de satmıştı. Güzel bir koruyu kurtarmak üzere babamla birlikte yola çıkmışlardı. Bu koru amcam Toby'nin evinden bakıldığında pek güzel görünebilmekteydi. Ayrıca Veynadel korusu 1708'deki savaşta uygulanan taktik bakımından büyük öneme sahipti. Betimlerken bu görüntüden özellikle yararlanmıştı. Şimdi onu kurtarmak için hızla at sürerken rahatsız bir eğerin üzerinde, kötü bir atın sırtında vesaire vesaire nasıl olmuşsa olmuş amcam Toby'nin bedeninin en alt taraflarında bir yerlerde kanının sulu maddesi iki deri parçası arasına sıkışıvermişti. İlk fışkırmayı tutkunun bir parçası sanmıştı. Amcam Toby aşk konusunda tecrübesizdi ama çıbanın biri patlayınca öteki öylece kalmıştı. Amcam Toby yarasının yüzeysel bir deri yarası olmadığını, içine ta kalbinin derinliklerine işlemiş olduğunu anlamıştı. 27. Bölüm. Dünya iffetli olmaktan utanır, amcam Toby dünyayı pek tanımazdı. Bu yüzden de dul bayan Vadman'a aşık olduğunda bunu gizlemeyi bayan Vadman onun parmağını mutfak bıçağıyla kesse kimselere duyurmamak derecesinde anlamsız buluyordu. Eğer aksi varit olsaydı ama gene de Trim'e olup biteni açıklamakta hiç sakınca görmezdi. Trim'i her zaman basit ama yakın bir dostu bilmişti. ''Ben aşık oldum onbaşı'' dedi amcam Toby. 28. Bölüm. ''Aşık mı?'' dedi onbaşı. ''Ama saygıdeğer efendim, henüz evvelki gün ben kendilerine Bohemya kralının hikayesini anlatırken fevkalade sağlıklıydılar.'' ''Bohemya'' dedi amcam Toby uzun uzun düşüncelere dalarak. ''Sahi ne oldu o hikayenin sonunda Trim?'' Kaybettik izninizle efendim. İkimizin arasında bir yerde kayboldu gitti. Ama efendim o zaman aşktan benim kadar azadeydiler. Sen el arabasını alıp gittiğinde bayan Vadman dedi amcam Toby. Burada diye ekledi amcam Toby. Elini böğrüne götürdü, bir gülle yarası bıraktı. Olamaz izninizle efendim. Bayan Vadman asla bir kuşatmaya dayanamaz. Hemencecik çöker diye haykırdı onbaşı. Ama biz komşuyuz Trim. Sanırım en iyisi bunu ilk önce kendisine medeni bir biçimde bildirmek dedi amcam Toby. Eğer dedi onbaşı farklı düşündüğümü açıklamama izin verilirse. Seninle neden konuşuyorum ki Trim dedi amcam yumuşacık bir sesle. O halde dedi Trim ben olsam izninizle efendim amansız bir saldırıyla karşılık verir medeni açıklamayı daha sonra yapardım. Eğer sizin kendisine aşık olduğunuzu daha önceden biliyor idiyse yardımcı olsun. Henüz bir şey bilmiyor Trim dedi amcam Toby ya da henüz doğmamış bir çocuk kadar biliyor. Ah masum iffetli ruhlar. Bayan Vadman olup biteni hem de tüm ayrıntılarıyla 24 saat önce Bayan Bridget'e anlatmıştı ve bu konuşma cereyan ettiği sırada onunla istişare halindeydi. Yaşanan maceraya ilişkin bazı yanlış anlamaları tartışıyordu. Bridget'le kahrolası şeytanın aklına soktuğu haftam düdüğünü çalıp da onu sessizce teddeuma, Latince Tanrım sana övgüler olsun. Hristiyanlıkta dinsel törenlerde Tanrı ve Hazreti İsa için söylenen ilahi. Taşıyacağı zamana dek ona tanıdığı oyun hakkında kullanmaktaydı. Endişeleniyorum Bridget dedi dul bayan Vadman. Eğer onunla evlenirsem zavallı yüzbaşı kasığındaki o korkunç yara yüzünden sağlığından olabilir. Belki de madam dedi Bridget, sizin sandığınız kadar büyük bir yara değildir. Hem sonra diye ekledi, sanırım kabuk bağlamıştır artık. Bilmek isterdim, tabii onun iyiliği için dedi bayan Vadman. 10 güne kalmaz enini de boyunu da iyice öğreniriz dedi Bayan Bridget. Eminim ki yüzbaşı sizinle ilgilenirken Bay Trim de benimle oynaşmanın yollarını aramaya koyulacaktır. Ondan her şeyi alabilmek için diye ekledi Bridget. İstediğini veririm ben de. Gereken tedbirler alınmıştı. Amcam Toby ile Trim kendilerininkini tartışmayı sürdürdüler. Şimdi dedi onbaşı, sol elini böğrüne götürüp sağ elini zaferden kesinlikle emin bir biçimde havaya kaldırarak eğer efendim bu saldırının planını hazırlamama izin verirlerse. Beni mutlu edersin Trim dedi amcam Toby, hem de fazlasıyla. Görebildiğim kadarıyla bu kuşatma sırasında benim yaverim olacaksın. İşte bir altın onbaşı, hizmetlerine mahsuben. O halde izninizle efendim dedi onbaşı, önce bu ödeme için amcamı selamlayarak, işe sefer sandığından efendimin kordonlu, şeritli üniformalarını çıkarmakla başlayacağız. İyice havalandırıp yenlerindeki sırmalı mavili kordonları onarmalıyız. Sonra bendeniz beyaz bukleli perukanıza çubuklar, perukaların buklelerini düzeltmek için kullanılan kilden yapılma küçük borucuklar saracağım. Sonra bir terzi çağırtıp ince dokuma kırmızı pantolonunuzu ters yüz ettireceğiz. Kırmızı kadifeyi tercih ederdim dedi amcam Toby. O sizi çok hantal gösterir dedi onbaşı. 29. bölüm. Kılıcımı fırçala ve tebeşirle ov biraz. Benim için şereftir diye yanıtladı Trim. 30. bölüm. Ama efendimin usturalarını da elden geçirmek gerekir. Ben de Montero şapkamı onartacağım ve zavallı Teğmen Lefever'in askeri ceketini giyeceğim. Ve efendim güzelce tıraş olduktan, temiz bir gömlek giydikten, bunun üzerine de sırmalı mavili ya da ince dokuma kırmızı üniformalarımı geçirdikten sonra saldırı için hazırlıklar tamam olmuş demektir. Kahramanca ilerleyeceğiz. Bir tabeye karşı yürür gibi ve efendim salonda, sağ kanatta Bayan Badman'la ilgilenirken ben mutfakta, sol kanatta Bayan Bridget'e saldıracağım. Bu geçidi ele geçirince gerisi benden sorulur dedi onbaşı. Parmaklarını başının üzerinde şaklatarak zafer bizimdir. Umarım bir yanlışlık yapmam dedi amcam Toby. İtiraf etmem gerekirse onbaşı, bu işe girişmektense bir siperin en uç noktasına kadar yürümeyi, kadın tamamen farklı bir şeydir dedi onbaşı. Öyle olmalı dedi amcam Toby. 31. bölüm. Amcam Toby'yi aşık olduğu süre boyunca babamın söyledikleri içinde galeyana getiren tek bir şey varsa o da babamın keşiş Hilaryon'a, Aziz Hilaryon İsa'dan sonra yaklaşık 291, tire yaklaşık 371. Anekdot, Stern'in Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinden 3.2.6.1 aldığı Aziz Jerome Hieronymus tarafından yazılmış Hilaryon'un biyografisinden kaynaklanmaktadır. Atfen ama onun sözlerini kendi amacı doğrultusunda kullanarak keşiş, perhis, gece nöbeti, dövünme gibi dinin işlevsel vasıtalarını bir keşişe yakışmayacak denli mizahi bir biçimde dillendirdi, söylediği sözlerdi. Eşeğini, bedenini demek istiyordu, debelenmekten alıkoymak için başvurduğu yollardı bunlar. Babamın hoşuna gidiyordu bu. Çünkü alt taraflarımızın arzu ve iştahlarını yalnızca hikmet biçiminde ifade etmekle kalmayıp aynı zamanda sorguya açmaktaydı. Bu yüzden de babamın yaşamında uzun yıllar bir ifade biçimi olarak yerini korudu. Bir kez olsun tutku sözcüğünü kullanmadı. Ama eşek onun her zaman başvurduğu sözcüktü. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün bu süre boyunca kendisinin ya da bir başkasının eşeğinin sırtına binmiş ırgalayıp duruyor olmalıydı. Burada size bir ayrımı hatırlatmam gerekiyor. Babamın eşeğiyle. Benim boş zaman beygirim arasındaki fark önemlidir. İkisinin kişilik yapılarındaki farkı hayalimizde her zaman canlı tutmalıyız. Birlikte ilerlerken. Benim boş zaman beygirim hatırlarsanız hiç de kötü niyetli bir yaratık değildir. Eşeğe benzer tek bir kılı ya da çizgisi yoktur. Sizi şimdiki zamandan dışarılara taşıyan biraz fingirdek bir kısraktır. Bir sürfe, bir kelebek, bir resim, bir mızrap. bir Tobi amca kuşatması ya da insanı yaşamın sıkıntılarından, yalnızlıklarından biraz olsun uzaklaştırabilen herhangi bir şey. Kainattaki herhangi bir yaratık kadar kullanışlıdır. Dünya onsuz ne yapardı bilemiyorum. Ama babamın eşeği, ah ona binmek, ona binmek, ona binmek, 3 kere söyledim değil mi? Ona binmemek şehvetengiz bir hayvandır o. O, onu tepişmekten alıkoyamayan adama yazıklar olsun derim ben. 32. bölüm. Eh sevgili kardeşim Tobi dedi babam, amcam aşık olduktan sonra ilk karşılaştıklarında, senin eşek ne alemde? Amcam Tobi, Hilaryon'un mecazından ziyade orasındaki çıbanı düşünmekte olduğundan ve de önyargılarımız bilirsiniz, nesnelerin biçimlerini belirledikleri gibi sözcüklerin seslerine de egemen oldukları için sözcük seçiminde pek de özen göstermeyen babamın açıkça kıçındaki stern, as kelimesiyle söz oyunu yapıyor, İngilizce'de as, hem kıç hem de eşek demektir. Çıbanın hatırını sormakta olduğunu sandı ve böylece de annem, Doktor Slop ve Bay Yorick'in huzurunda babamın sorusunu onun kullandığı sözcükle yanıtlamanın daha medeni bir davranış olacağını düşündü. Efendim, insan iki edepsizlik arasına kıstırılıp bunlardan birini ya da ötekini seçmek zorunda kaldığında, en azından benim müşahedelerim dahilinde bu hep böyle olmuştur. Hangisini seçerse seçsin, dünya onu kınayacaktır. Bu yüzden de amcam Tobi'yi kınarlarsa eğer hiç şaşmam. Benim eşim dedi amcam Tobi, çok daha iyi sağ olun ağabey. Bu aşamada babamın amcam Tobi'nin eşeğine ilişkin beklentileri hayli yüksekti ve ondan daha fazla bilgi almayı yeğlerdi. Ama ve lakin Doktor Slop huzursuz bir kahkahayla sözün arasına girdi. Ardından annem T bizi korusun diye çığırdı ve babamın eşeği oyun dışı kaldı. Ardından kahkahalar birbirini kovaladı ve babamın hayvanına yeniden hakim olabilmesi için aradan hayli uzun bir süre geçmesi gerekti. Söyleşi onsuz devam etti. Herkes dedi annem, senin aşık olduğundan söz ediyor kardeşim Tobi. Umarız ki doğrudur. Sanıyorum öyle hemşire diye yanıtladı amcam Tobi. Bir insanın aşık olabileceği kadar aşığım. Hıh dedi babam. Ne zaman farkına vardın dedi annem. Çıban patladığında diye yanıtladı amcam Tobi. Amcam Tobi'nin bu yanıtı babamı keyiflendirmişti. Piyade adamıyla yola koyuldu. 33. bölüm. Eskilerin de hemfikir oldukları gibi kardeşim Tobi dedi babam, iki tür ve de birbirinden tamamıyla farklı aşk vardır. Bunları nereyi, beynimi yoksa karaciğerimi etkilediklerine bakarak birbirinden ayırmak lazımdır. İnsan aşık olduğunda bu aşklardan hangisinin eline düştüğü üzerinde düşünmelidir bence. Aralarındaki fark, ağabey diye yanıtladı amcam Tobi, hangisinin insanın evlenmesine, karısını sevmesine ve birkaç çocuk edinmesine imkan tanıdığıdır. Birkaç çocuk ha diye haykırarak yerinden fırladı babam ve annemle Doktor Slop arasından geçerken annemin yüzüne dik dik baktı. Birkaç çocuk diye haykırdı babam, amcam Tobi'nin sözlerini tekrarlayıp odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladığında. Eğer sevgili kardeşim Tobi diye haykırdı babam, kendini derhal toparlayarak amcam Tobi'nin oturduğu koltuğun arkasına yanaşıp, eğer bir düzine çocuğun olsaydı hiç de üzülmezdim, aksine mutlu olurdum ve Tobi her birine bir baba şefkati duyardım. İnan! Amcam Tobi'nin eli babamın elini sıkmak için usulca koltuğun arkasına uzandı. Dahası diye sözünü sürdürdü babam, eli amcamın elinde, sen insan doğasının özüne ilişkin öyle değerli niteliklere sahipsin ki sevgili Tobi, insani hiddetlerden öyle azadesin ki, ne yazıktır ki dünyada senin gibi yaratıkların sayısı çok az. Ben Asyalı bir hükümdar olsaydım eğer, diye ekledi babam, bu yeni fikir onu heyecanlandırmıştı, sana kardeşim, tabii ki gücünü tüketmemesi ya da esas nemini kurutmaması ya da hafızanı ya da hayal haneni çürütmemesi koşuluyla sevgili kardeşim Toby, zira bu tür jimnastikte aşırıya varıldığında maalesef böyle sonuçlar görülebilir. Evet, bütün bu ihtimaller garantiye alınabilseydi sevgili Toby, sana imparatorluğumdaki en güzel kadınları temin eder ve seni Nolens Volens her ay tebaama bir yeni kul katmakla görevlendirirdim. Babam her ay der demez annem bir tutam enfiye çekti burnuna. Ama ben, dedi amcam Toby, Nolens Volens, yani istesem de istemesem de dünyanın en yüce hükümdarının gönlünü hoş etmek için çocuk peydahlamam.